Ayrım 5.
İskelet yapısı da modern kuşlarla aynı olan bu kuşun kanatlarında, Archaeopteryx'te olduğu gibi pençeler vardı. Kuyruk tüylerine destek olan pygostyl isimli yapı bu kuşta da görülüyordu. Kısacası evrimciler tarafından tüm kuşların en eski atası sayılan ve yarı sürüngen kabul edilen Archaeopteryx ile aynı yaşta olan bu canlı, günümüz kuşlarına çok benziyordu. Bu gerçek, Archaeopteryx'in bütün kuşların ilkel atası olduğu yönündeki evrimci tezleri de çürütüyordu doğal olarak. Çin'de Kasım 1996'da bulunan bir başka fosil ortalığı daha da karıştırdı. 130 milyon yıl yaşındaki Liaoningornis isimli bu kuşun varlığı, Howe, Martin ve Alan Fedukya tarafından Science dergisinde yayınlanan bir makaleyle duyuruldu. Liaoningornis, günümüz kuşlarında bulunan uçuş kaslarının tutunduğu göğüs kemiğine sahipti. Diğer yönleriyle de bu canlı günümüz kuşlarından farksızdı. Tek farkı ağzında dişlerinin olmasıydı. Bu durum dişli kuşların hiç de evrimcilerin iddia ettiği gibi ilkel bir yapıya sahip olmadıklarını gösteriyordu. Nitekim Alan Fedukya, Discovery dergisinde yayınlanan yorumunda Liaoningornis'in kuşların kökeninin dinozorlar olduğu iddiasını geçersiz kıldığını belirtmişti. Archaeopteryx ile ilgili evrimci iddiaları çürüten bir başka fosil ise Eoaulavis oldu. Archaeopteryx'ten 30 milyon yıl daha genç, yani 120 milyon yıl yaşında olduğu söylenen Eoaulavis'in kanat yapısının aynısı günümüzdeki bazı uçan kuşlarda görülüyordu. Bu da 120 milyon yıl önce günümüzdeki kuşlardan birçok yönden farksız canlıların göklerde uçmakta olduklarını ispatlıyordu. Böylece Archaeopteryx ve diğer arkaik kuşların birer ara geçiş formu olmadıkları kesin bir biçimde ispatlanmış oldu. Fosiller farklı kuş türlerinin birbirlerinden evrimleştiklerini göstermiyorlardı. Aksine günümüz kuşlarının ve Archaeopteryx benzeri bazı özgün kuş türlerinin beraberce yaşadıklarını ispatlıyorlardı. Bu kuşların bazılarının örneğin Confucius veya Archaeopteryx'in soyları tükenmiş, günümüze ancak az sayıdaki kuş gelebilmişti. Kısacası Archaeopteryx'in bir takım özgün özellikleri bu canlının bir ara form olduğunu göstermemektedir. Nitekim bugün evrim teorisinin ünlü savunucularından Harvard paleontologları Stephen Jay Gould ve Niles Eldredge de Archaeopteryx'in farklı özellikleri bünyesinde barındıran bir mozaik canlı olduğunu ama asla bir ara form sayılamayacağını kabul etmektedirler. Hayali kuş-dinozor bağlantısı. Archaeopteryx'i ara form olarak göstermeye çalışan evrimcilerin iddiası, başta da belirttiğimiz gibi kuşların dinozorlardan evrimleştiğidir. Oysa dünyanın önde gelen kuş bilimcilerinden biri olan Kuzey Carolina Üniversitesi Profesörü Alan Fedukya, bir evrimci olmasına karşılık kuşların dinozorlarla akraba olduğu teorisine kesinlikle karşı çıkmaktadır. Fedukya şöyle der: 25 sene boyunca kuşların kafataslarını inceledim ve dinozorlarla aralarında hiçbir benzerlik görmüyorum. Kuşların dört ayaklılardan evrimleştiği teorisi paleontoloji alanında 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır. Kansas Üniversitesi'nde eski kuşlar üzerinde uzman olan Larry Martin de kuşların dinozorlarla aynı soydan geldiği teorisine karşı çıkmaktadır. Martin, evrimin bu konuda içine düştüğü çelişkiden söz ederken, doğrusunu söylemek gerekirse, eğer dinozorlarla kuşların aynı kökenden geldiklerini savunuyor olsaydım, bunun hakkında her kalkıp konuşmak zorunda oluşumda utanıyor olacaktım demektedir. Kısacası yegane temelini Archaeopteryx'e dayandırmaya çalışan kuşların evrimi senaryosu sadece ve sadece evrimcilerin ön kabullerinin ve hayal güçlerinin bir ürünüdür. Sineklerin kökeni nedir? Evrimciler dinozorların kuşlara dönüştüğünü iddia ederken, sinek avlamak için ön ayaklarını birbirine çırpan bazı dinozorların kanatlanıp havalandıklarını öne sürerler. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, sadece hayal gücünün bir ürünü olan bu teori, aynı zamanda çok basit bir mantık çelişkisi de içermektedir. Çünkü evrimcilerin burada uçuşun kökenini açıklamak için gösterdiği örnek, yani sinek, zaten mükemmel bir uçma yeteneğine sahiptir. İnsan saniyede 10 kere bile kolunu açıp kapayamazken, Ortalama bir sinek saniyede 500 kez kanat çırpma yeteneğine sahiptir. Üstelik her iki kanadını eş zamanlı olarak çırpar. Eğer kanatların titreşimi arasında en ufak bir uyumsuzluk olsa, sinek dengesini yitirecektir. Ama hiçbir zaman böyle bir uyumsuzluk olmaz. Evrimciler ise sineğin bu mükemmel uçuş yeteneğinin nasıl ortaya çıktığını açıklamaları gerekirken, sineği çok daha hantal bir varlığın, yani sürüngenin uçuşunun nedeni olarak gösteren hayali senaryolar üretmektedirler. Oysa sadece sinekteki üstün yaratılış bile evrimin iddiasını geçersiz kılar. İngiliz biyolog Wotton Robin, sinek kanatlarının mekanik tasarımı başlıklı bir makalede şöyle yazar. Sinek kanatlarının işleyişini öğrendikçe sahip oldukları tasarımın ne denli hassas ve kusursuz olduğunu daha iyi anlıyoruz. Son derece elastik özelliklere sahip parçalar, havanın en iyi biçimde kullanılabilmesi için gerekli kuvvetler karşısında gerekli esnekliği gösterecek biçimde hassasiyetle bir araya getirilmişlerdir. Sinek kanatlarıyla boy ölçüşebilecek teknolojik bir yapı yok gibidir. Öte yandan sineklerin hayali evrimine delil oluşturabilecek tek bir fosil bile yoktur. Ünlü Fransız zoolog Gress, böceklerin kökeni konusunda tam bir karanlık içinde izlerken bunu itiraf eder. Memelilerin kökeni. Evrim teorisi daha önce de belirttiğimiz gibi denizden evrimleşerek çıkan hayali bir takım canlıların sürüngenlere dönüştüğünü, kuşların da sürüngenlerin evrimleşmesiyle oluştuğunu iddia eder. Aynı senaryoya göre sürüngenler yalnızca kuşların değil, aynı zamanda memelilerin de atasıdırlar. Oysa vücutları pullarla kaplı, soğukkanlı ve yumurtlayarak çoğalan sürüngenler ile vücutları tüylü, sıcakkanlı ve doğurarak çoğalan memeliler arasında çok büyük yapısal uçurumlar vardır. Bu uçurumların bir örneği, sürüngenlerin ve memelilerin çene yapılarıdır. Memelilerde alt çenede tek bir kemik vardır ve dişler bu kemiğin üzerine oturur. Sürüngenlerde ise alt çenenin her iki yanında üçer tane küçük kemik bulunur. Bir başka temel farklılık, tüm memelilerin orta kulaklarında üç tane kemik, örs, üzengi ve çekiç kemikleri bulunmasıdır. Buna karşılık tüm sürüngenlerde orta kulakta tek bir kemik yer alır. Evrimciler sürüngen çenesinin ve sürüngen kulağının aşamalı olarak memeli çenesine ve kulağına dönüştüğünü iddia ederler. Bunun nasıl gerçekleştiği sorusu elbette cevapsızdır. Özellikle tek kemikten oluşan bir kulağın üç kemikli hale nasıl dönüştüğü ve işitme duyusunun bu sırada nasıl devam ettiği asla cevaplanamayan bir sorudur. Nitekim sürüngenlerle memelileri birbirine bağlayabilecek tek bir ara form fosili dahi bulunamamıştır. Bu yüzden evrimci paleontolog Roger Levin ilk memeliye nasıl geçildiği hala bir sırdır demek zorunda kalır. 20. yüzyılın en büyük evrim otoritelerinden ve neo-Darwinist teorinin kurucularından biri olan George Gaylord Simpson ise evrimciler açısından çok şaşırtıcı olan bu gerçeği şöyle ifade eder. Dünya üzerindeki yaşamın en kafa karıştırıcı olayı, Mezozoik çağının yani sürüngenler devrinin memeliler devrine aniden değişmesidir. Sanki bütün başrol oyunculuğunun çok sayıda ve türdeki sürüngenler tarafından üstlenildiği bir oyunun perdesi bir anda indirilmiştir. Perde yeniden açıldığında ise bu kez başrolünde memelilerin yer aldığı ve sürüngenlerin bir kenara itildiği yepyeni bir devir başlamıştır. Ortaya çıkan memelilerin bir önceki devre ait izleri ise yok gibidir. Dahası aniden ortaya çıkan memeliler birbirinden çok farklıdırlar. Yarasa, at, fare ve balina gibi son derece farklı canlıların hepsi memelidir ve aynı jeolojik dönemde ortaya çıkmışlardır. Bu canlıların aralarında evrimsel bir bağ kurmak en geniş hayal gücü içinde bile imkansızdır. Evrimci zoolog Eric Lombard, Evrim adlı dergide şöyle yazar. Memeliler sınıfı içinde evrimsel akrabalık ilişkileri, filogenetik bağlar kurmak için bilgi arayanlar, hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Tüm bunlar göstermektedir ki, canlılar yeryüzünde her zaman için arkalarında hiçbir evrimsel süreç olmadan, aniden ve kusursuz bir biçimde ortaya çıkmışlardır. Bu yaratılmış olduklarının çok somut bir ispatıdır. Evrimciler ise, canlı türlerinin yeryüzünde belirli bir sırayla ortaya çıkmış olmalarını, evrimleşmiş olduklarının göstergesi gibi yorumlamaya çalışırlar. Oysa canlıların yeryüzündeki ortaya çıkış sıralamaları, ortada hiçbir evrim olmadığına göre yaratılışın sıralamasıdır. Fosiller yeryüzünün üstün ve kusursuz bir yaratılışla, önce denizlerde sonra da karada yaşayan canlılarla doldurulduğunu ve bütün bunların ardından da insanoğlunun var edildiğini göstermektedir. İnsanoğlunun yeryüzünde hayata başlaması da büyük bir kitle telkiniyle kabul ettirilmeye çalışılan maymun insan masalının aksine bir anda ve eksiksiz bir biçimde olmuştur. Evrimciler bütün memeli türlerinin ortak bir atadan geldiğini öne sürerler. Oysa ayı, balina, fare ya da yarasa gibi farklı memeli türleri arasında büyük farklılıklar vardır. Dahası bu canlıların çok özel tasarlanmış sistemleri bulunur. Örneğin yarasalar, karanlıkta yol bulmalarını sağlayan çok hassas bir sonar sistemiyle yaratılmışlardır. Modern teknolojinin taklit etmekle yetindiği bu gibi karmaşık sistemlerin, evrimin iddia ettiği gibi rastlantılarla ortaya çıkması ise mümkün değildir. Nitekim fosil kayıtları, yarasaların bugünkü kusursuz yapılarıyla bir anda ortaya çıktıklarını ve hiçbir evrim geçirmediklerini göstermektedir. Atın evrimi senaryosu. Yakın bir zamana kadar evrim teorisine kanıt olarak gösterilen fosil sıralamalarının en başında, atın sözde evrimine ait olduğu öne sürülen hayali bir sıralama gelmekteydi. Oysa bugün pek çok evrimci, atın evrimi senaryosunun geçersizliğini açıkça kabul eder. Kasım 1980'de Chicago Doğa Tarihi Müzesi'nde 150 evrimcinin katıldığı, 4 gün süren ve kademeli evrim teorisinin sorunlarının ele alındığı bir toplantıda söz alan evrimci Boyce Rensberger, atın evrimi senaryosunun fosil kayıtlarında hiçbir dayanağı olmadığını ve atın kademeli evrimleşmesi gibi bir sürecin hiç yaşanmadığını şöyle anlatmıştır. Yaklaşık 50 milyon yıl önce yaşamış 4 tırnaklı, tilki büyüklüğündeki canlılardan bugünün daha büyük tek tırnaklı atına bir dizi kademeli değişim olduğunu öne süren ünlü atın evrimi örneğinin geçersiz olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Kademeli değişim yerine her türün fosilleri bütünüyle farklı olarak ortaya çıkmakta, değişmeden kalmakta, sonra da soyu tükenmektedir. Ara formlar bilinmemektedir. Rensberger, dürüst bir tutumla atın evrimi senaryosundaki bu önemli açmazı dile getirirken aslında tüm teorinin fosil kayıtlarındaki en büyük çıkmazını, ara geçiş formları çıkmazını gündeme getirmiştir. Atın evrimi şemalarının sergilendiği İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nin yöneticilerinden ünlü evrimci, paleontolog Colin Patterson da hala müzenin alt katında duran bu sergi hakkında şunları söyler. Hayatın doğası hakkında her biri birbirinden hayali bir sürü kötü hikaye vardır. Bunun en ünlü örneği ise belki 50 yıl önce hazırlanmış olan ve hala alt katta duran Atın Evrimi sergisidir. Atın evrimi birbirini izleyen yüzlerce bilimsel kaynak tarafından büyük bir gerçek gibi sunulmuştur. Ancak şimdi bu tip iddiaları ortaya atan kişilerin yaptıkları tahminlerin yalnızca spekülasyon olduklarını düşünüyorum. Peki atın evrimi senaryosunun dayanağı nedir? Bu senaryo Hindistan, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'da değişik zamanlarda yaşamış farklı tür canlılara ait fosillerin evrimcilerin hayal güçleri doğrultusunda küçükten büyüğe doğru dizilmesiyle oluşturulan düzmece şemalarla ortaya atılmıştır. Değişik araştırmacıların öne sürdükleri 20'den fazla değişik atın evrimi şeması vardır. Hepsi de birbirinden farklı olan bu soy ağaçları hakkında evrimciler arasında da görüş birliği yoktur. Bu sıralamalardaki tek ortak nokta 55 milyon yıl önceki Eosen devrinde yaşamış Eohippus adlı köpek benzeri bir canlının atın ilk atası olduğuna inanılmasıdır. Oysa atın milyonlarca yıl önce yok olmuş atası olarak sunulan Eohippus, halen Afrika'da yaşayan ve atla hiçbir ilgisi ve benzerliği olmayan Hyrax isimli hayvanın aynısıdır. Atın evrimi iddiasının tutarsızlığı, her geçen gün ortaya çıkan yeni fosil bulgularıyla daha açık olarak anlaşılmaktadır. Eohippus ile aynı katmanda, günümüzde yaşayan at cinslerinin de fosillerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu modern at ile onun sözde atasının aynı zamanda yaşadığını göstermektedir ki, atın evrimi diye bir sürecin hiçbir zaman yaşanmadığının en açık kanıtıdır. Evrimci yazar Gordon R. Taylor, Darwinizmin açıklayamadığı konuları ele alan kitabında at serileri hikayesinin aslını şöyle anlatır. Darwinizmin belki de en ciddi zafiyeti, paleontologların büyük evrimsel değişiklikleri gösterecek olan akrabalık ilişkilerini ve canlı sıralamalarını ortaya koyamamalarıdır. At serisi genellikle bu konuda çözüme kavuşturulmuş olan yegane örnek gibi gösterilir. Ama gerçek şudur ki, Eohippus'tan Egus'a kadar uzanan sıralama çok tutarsızdır. Bu sıralamanın giderek artan bir vücut büyüklüğünü gösterdiği iddia edilir. Ama aslında sıralamanın ileriki aşamalarına konan canlıların bazıları, sıralamanın en başında yer alan Eohippus'tan daha büyük değil, daha küçüktürler. Farklı kaynaklardan gelen türlerin bir araya getirilip ikna edici bir görüntüye sahip olan bir sıralamada arka arkaya dizilmeleri mümkündür. Ama tarihte gerçekten bu sıralama içinde birbirlerini izlediklerini gösteren hiçbir kanıt yoktur. Tüm bu gerçekler evrimin en sağlam delillerinden birisi gibi sunulan atın evrimi şemalarının hiçbir geçerliliğe sahip olmayan hayali sıralamalar olduklarını ortaya koymuştur. Bu durum, evrim teorisinin ne derece elle tutulur, ciddiye alınacak bir teori olduğunu göstermesi ve savunucularının amaç ve yöntemlerini gözler önüne sermesi açısından oldukça önemlidir. Evrimcilerin taraflı ve aldatıcı fosil yorumları. İnsanın evrimi efsanesinin detaylarına girmeden önce, tarihte yarı maymun yarı insan canlıların yaşadığı fikrini toplumun önemli bir bölümüne kabul ettiren propaganda yöntemine değinmek gerekir. Bu propaganda yöntemi evrimcilerin fosilleri kullanarak yaptıkları rekonstrüksiyonlardır. Rekonstrüksiyon yeniden inşa etmek demektir ve sadece bir kemik parçası bulunmuş olan canlının resminin ya da maketinin yapılmasıdır. Gazetelerde, dergilerde, filmlerde gördüğünüz maymun adamların her biri birer rekonstrüksiyondur. Ancak insanın kökeniyle ilgili fosil kayıtları çoğu zaman dağınık ve eksik oldukları için bunlara dayanarak herhangi bir tahminde bulunmak bütünüyle hayal gücüne dayalı bir iştir. Bu yüzden evrimciler tarafından fosil kalıntılarına dayanılarak yapılan rekonstrüksiyonlar tamamen evrim ideolojisinin gereklerine uygun olarak tasarlanırlar. Harvard Üniversitesi antropologlarından David Pilbeam, benim uğraştığım paleontoloji alanında daha önce edinilmiş izlenimlerden oluşmuş, teori daima gerçek verilere baskın çıkar derken bu gerçeği vurgular. İnsanlar görsel yoldan daha kolay etkilendikleri için amaç onları hayal gücüyle rekonstrüksiyonu yapılmış yaratıkların geçmişte gerçekten yaşadığına inandırabilmektir. Burada bir noktaya dikkat etmek gerekir. Kemik kalıntılarına dayanılarak yapılan çalışmalarda sadece eldeki objenin çok genel özellikleri ortaya çıkarılabilir. Oysa asıl belirleyici ayrıntılar zaman içinde kolayca yok olan yumuşak dokulardır. Evrime inanmış bir kimsenin bu yumuşak dokuları istediği gibi şekillendirip ortaya hayali bir yaratık çıkarması çok kolaydır. Harvard Üniversitesi'nden Ernst A. Houghton bu durumu şöyle açıklar. Yumuşak kısımların tekrar inşası çok riskli bir girişimdir. Dudaklar, gözler, kulaklar ve burun gibi organların altlarındaki kemikle hiçbir bağlantıları yoktur. Örneğin bir Neandertal kafatasını aynı yorumla bir maymuna veya bir filozofa benzetebilirsiniz. Eski insanların kalıntılarına dayanarak yapılan canlandırmalar hemen hiçbir bilimsel değere sahip değillerdir ve toplumu yönlendirmek amacıyla kullanılırlar. Bu sebeple rekonstrüksiyonlara fazla güvenilmemelidir. Evrimciler bu konuda o denli ileri gitmektedirler ki, aynı kafatasına birbirinden çok farklı yüzler yakıştırabilmektedirler. Australopithecus robustus adlı fosil için çizilen birbirinden tamamen farklı 3 ayrı rekonstrüksiyon, bunun ünlü bir örneğidir. Fosillerin taraflı yorumlanması ya da hayali rekonstrüksiyonlar yapılması, evrimcilerin aldatmacaya ne denli yoğun biçimde başvurduklarını gösteren deliller arasında sayılabilirler. Ancak bunlar evrim teorisinin tarihinde rastlanan bazı somut sahtekarlıklarla karşılaştırıldıklarında yine de çok sıradan kalmaktadırlar. Evrim sahtekarlıkları. Medyada ve akademik kaynaklarda sürekli olarak telkin edilen, maymun-insan imajını destekleyecek hiçbir somut fosil delili yoktur. Evrimciler ellerine fırça alıp hayali yaratıklar çizerler. Ama bu canlıların fosillerinin olmayışı onlar için büyük bir sorundur. Bu sorunu çözmek için kullandıkları ilginç yöntemlerden biri ise bulamadıkları fosilleri üretmek olmuştur. Bilim tarihinin en büyük skandalı olan Piltdown adamı işte bu yöntemin bir örneğidir. Piltdown adamı, insan kafatasına orangutan çenesi. Ünlü bir doktor ve aynı zamanda da amatör bir paleontolog olan Charles Dawson, 1912 yılında İngiltere'de Piltdown yakınlarında bir çukurda bir çene kemiği ve bir kafatası parçası bulduğu iddiasıyla ortaya çıktı. Çene kemiği maymun çenesine benzemesine rağmen dişler ve kafatası insanınkilere benziyordu. Bu örneklere Piltdown adamı adı verildi. 500 bin yıllık bir tarih biçildi ve çeşitli müzelerde insan evrimine kesin bir delil olarak sergilendi. 40 yılı aşkın bir süre üzerine birçok bilimsel makaleler yazıldı, yorumlar ve çizimler yapıldı. Dünyanın farklı üniversitelerinden 500'ü aşkın akademisyen Piltdown adamı üzerine doktora tezi hazırladı. Ünlü Amerikalı paleoantropolog H.F. Osborne da 1935'te "Doğa sürprizlerle dolu, bu insanlığın tarih öncesi devirleri hakkında önemli bir buluş" diyordu. 1949'da ise paleontoloji bölümünden Kenneth Oakley, yeni bir yaş belirleme metodu olan flor testi metodunu eski bazı fosiller üzerinde denemek istedi. Bu yöntemle Piltdown adamı fosili üzerinde de bir deneme yapıldı. Sonuç çok şaşırtıcıydı. Yapılan testte Piltdown adamının çene kemiğinin hiç flor içermediği anlaşıldı. Bu, çene kemiğinin toprağın altında birkaç yıldan fazla kalmadığını gösteriyordu. Az miktarda flor içeren kafatası ise sadece birkaç bin yıllık olmalıydı. Flor metoduna dayanılarak yapılan sonraki kronolojik araştırmalar, kafatasının ancak birkaç bin yıllık olduğunu ortaya çıkardı. Çene kemiğindeki dişlerin ise suni olarak aşındırıldığı, fosillerin yanında bulunan ilkel araçların ise çelik aletlerle yontulmuş adi birer taklit olduğu anlaşıldı. Weiner'ın yaptığı detaylı analizlerle bu sahtekarlık 1953 yılında kesin olarak ortaya çıkarıldı. Kafatası 500 yıl yaşında bir insana, çene kemiği de yeni ölmüş bir orangutana aitti. Dişler insana ait olduğu izlenimi vermek için sonradan özel olarak eklenmiş ve sıralanmış, eklem yerleri de törpülenmişti. Daha sonra da bütün parçalar eski görünmeleri için potasyum dikromat ile lekelendirilmişti. Bu lekeler kemikler aside batırıldığında kayboluyordu. Sahtekarlığı ortaya çıkaran ekipten Lee Gross Clark, dişler üzerinde yıpranma izlenimini vermek için yapay olarak oynanmış olduğu o kadar açıktı ki, nasıl olur da bu izler dikkatten kaçmış olabilir diyerek şaşkınlığını gizleyemiyordu. Nebraska adamı, bir domuz dişi. 1992'de Amerikan Doğa Tarih Müzesi Müdürü Henry Fairfield Osborne, Batı Nebraska'daki yılan derisi yakınlarında Paleoken dönemine ait bir azı dişi fosili bulduğunu açıkladı. Bu diş iddiaya göre insan ve maymunların ortak özelliklerini taşımaktaydı.